Ayrım 64.
Çin hükümeti açısından kuzeyde Sovyetlerle artmakta olan çatışmanın, güneyde sürekli tırmanan Amerikan askeri ve hava harekatı kadar tehlikeli belirtisi olup olmadığı, 1960'lı yıllar boyunca ciddi bir tartışma konusu olsa gerektir. Ancak Çin'in etnik yönden farklı olan Vietnamlılarla ilişkisi aslında geleneksel bir rekabet biçiminde olmuş ve Çin, Rusya'nın Hanoi'ye verdiği askeri araçların sayısı konusunda derin kuşkular duymuşsa da, Kennedy ve Johnson yönetimleri sırasında bu gerilimler çoğu batılı gözden kaçmıştır. Pek çok bakımdan simgesel olduğu kadar pratik açıdan da Amerika'nın Vietnam ve Güneydoğu Asya'nın başka yerlerinde sürdürdüğü uzayıp giden mücadelenin uluslararası güç sistemi üzerindeki etkisine kadar vurgulansa yeridir. Ya da bizzat Amerikan halkının bir ulus olarak manevi varlığının üzerinde yarattığı etki, bu halkın çoğunluğunun ülkelerinin dünya üzerindeki rolüne ilişkin görüşleri, farklı biçimlerde de olsa hala aynı çatışmanın kuvvetli etkisi altındadır. Gerçek olan şuydu ki bu savaş bir açık toplum tarafından yapılmıştı ve Pentagon belgeleri örneğindeki gibi çeşitli açıklamalar ve televizyonla basının savaşın tüm yıkımını ve boşunalığını her gün haber yapmasıyla daha da açık bir hale gelmiştir. Bu Birleşik Devletler'in kuşku götürmeyecek bir biçimde kaybettiği ilk savaştı. İkinci Dünya Savaşı'nın zafer deneyimlerini bulandırmış, dört yıldızlı generallerden en parlak ve en nitelikli aydınlara kadar pek çoklarının adına leke düşürmüştü. Amerikan toplumunun ulusun amaçları ve öncelikleri konusundaki görüş birliğinde meydana gelen çatlaklarla aynı zamana denk gelmiş ve bunların oluşmasına yaptığı katkı hiç de ufak olmamıştı. Beraberinde enflasyonu daha önce görülmemiş boyutlarda karşı öğrenci gösterilerini ve kentlerdeki başka huzursuzlukları getirdi ve ardından da bir süre için başkanlık makamının kendisini gözden düşüren Watergate bunalımı geldi. Pek çokları için Vietnam Savaşı, Founding Fathers, 1787 Amerikan Yasama Meclisi üyeleri, çevirenin notu. Öğrettikleri her şeyle acı ve ironik bir ayrılık gösteriyordu ve Birleşik Devletleri dünyanın büyük bir bölümünde gözden düşürmüştü. Son olarak da Vietnam'dan dönen Amerikan askerleri karşısındaki mahcup ve ihmalci davranışlar bir 10 yıl sonra kendi tepkisini doğuracak. Böylece bu çatışmanın anılarının savaş anıtları, kitaplar, televizyon belgeselleri ve kişisel trajedilerle kamu bilincini rahatsız etmeyi sürdürmesine yol açacaktı. Tüm bunlar gösteriyordu ki can kaybı çok daha az olmasına rağmen Vietnam Savaşı Amerikan halkını biraz Birinci Dünya Savaşı'nın Avrupalıları etkilediği biçimde etkilemişti. Etkileri kişisel ve psikolojik düzeylerde çok ağırlıklı bir biçimde görüldü. Bunlar daha geniş anlamda Amerikan uygarlığında ve bu uygarlığın yapısal düzenlemelerinde bir bunalım olarak yorumlandı. Böyle olunca da çatışmanın stratejik ve büyük güç boyutlarından tümüyle bağımsız olarak önem taşımaya devam edeceklerdi. Ancak işin stratejik ve büyük güç boyutları incelememiz açısından en önemli yönlerdir ve bunlara daha çok değinmek gerekir. Her şeyden önce Vietnam askeri araçlar ve ekonomik verimlilikteki çok büyük üstünlüğünü her zaman için ve kendiliğinden askeri yeterliğe dönüşmeyeceğini hatırlatmak bakımından yararlı ve düşündürücü oldu. Bu nokta büyük güçler arasında ve her savaşan tarafın kendisini aynı ölçüde zafer kazanmaya adadığı geniş çaplı, uzayıp giden ve genellikle ortaklıklara dayalı, savaşlarda ekonominin ve teknolojinin önemini vurgulayan bu kitabın iddiasını zayıflatmamaktadır. Ekonomik açıdan Birleşik Devletler Kuzey Vietnam'dan 50-100 kat daha verimli olmuş olabilir. Askeri açıdan da kimi savaş ve şiddet yanlılarının ileri sürdüğü gibi düşmanını taş devrine geri götürebilecek ateş kudretine sahipti. Aslında nükleer silahlar düşünülürse Güneydoğu Asya'yı hepten haritadan silecek kapasiteye sahipti. Ama bu böyle üstünlüklere hakkıyla güç kazandıracak bir savaş değildi. Ülke kamuoyunun ve dünyada uyanacak tepkilerin korkusu, Birleşik Devletler'in kendisi için hiçbir zaman hayati tehlike oluşturmayacak bir düşmana karşı atom silahlarının kullanımını engelledi. Amerikan halkının yasallığı ve yararı giderek daha çok sorgulanan bir çatışmada ağır can kaybına karşı çıkması da aynı şekilde yönetimin konvansiyonel savaş yöntemlerini kullanımını kısıtladı. Bombardıman harekatına sınırlama getirildi. Tarafsız Laos'tan geçen Ho Chi Minh yolu işgal edilemiyordu. Haiphong limanına silah taşıyan Rus teknelerine el konamıyordu. İki büyük komünist devleti savaşa girecek biçimde kışkırtmamak önemliydi. Bunlar savaşı esas olarak Cengel'de ve Çeltik tarlalarında Amerikalıların ateş kudretini ve helikopterle sağlanan hareket yeteneğini körelten ve bunun yerine Cengel harbi tekniklerine ve birlik bağlılığına dayanan bir dizi ufak çaplı çarpışmaya indirgedi. Bu ise usta kuvvetler için hızla devrolan kura neferi birliklerine göre daha az sorun oluyordu. Johnson Kennedy'nin izinden giderek Vietnam'a artan sayılarda asker gönderdi. Bu sayı 1969'da 524 bin askerle doruğa ulaşmıştır. Ama bunlar hiçbir zaman General Westmoreland'in taleplerini karşılamaya yeterli olmadı. Savaşın hala sınırlı bir çatışma olduğu görüşüne bağlı kalan hükümet, ihtiyatları seferber etmeyi, hatta ekonomiyi savaşa göre ayarlamayı reddetti. Savaşın Birleşik Devletler'in gerçek askeri gücüne ters düşen koşullarda yapılması, daha geniş kapsamlı bir politik sorunu yansıtmaktaydı. Clausewitz'in dile getirebileceği bir biçimde söylersek, araçlar ve amaçlar arasındaki uyuşmazlık. Kuzey Vietnamlılar ve Vietcong, kuvvetle inandıkları bir şey için çarpışıyorlardı. Böyle yapmayanların da totaliter, tutku derecesinde milliyetçi bir yönetim tarafından disiplin altına alındıkları kesindi. Buna karşı Güney Vietnam yönetimi ahlakça bozulmuş, gözden düşmüş, açıkça azınlıkta kalmış, Budist rahiplerin muhalefetine yol açmış, korku içinde sömürülen, savaş bitkini köylülerin desteğini kaybetmiş görünüyordu. Rejime bağlı kalan ve genellikle iyi dövüşen yerli birlikler ise bu iç çürümeyi gidermeye yeterli sayıda değildi. Savaş tırmanırken gittikçe daha çok Amerikalı, Saigon rejimi için savaşmanın yararını sorguluyor ve tüm bu olanların Amerikan silahlı kuvvetlerini nasıl bozmakta olduğunu görerek kaygılanıyordu. Moral gücünde zayıflama, artan bir kinizm, disiplinsizlik, uyuşturucu kullanımı, fahişelik, goklar. Gok, Amerikan İngilizcesinde uzak doğulu anlamında kullanılan çok aşağılayıcı bir ifade, çevirenin notu. Karşısında giderek artan ırkçı küçük görmeler, savaş alanındaki canavarlıklar, tabii bir de Birleşik Devletler parasında ya da ülkenin daha geniş anlamdaki stratejik konumunda meydana gelen aşınma. Ho Chi Minh kuvvetlerinin ona bir oranında asker kaybetmeye gönüllü olduğunu ilan etmişti ve 1968 Tet taarruzundaki gibi kentlere saldırmak üzere cengellerden çıkacak kadar gözleri kara olduğu zamanlarda bu kadar kayba uğradıkları çok oluyordu. Ama Ho Chi Minh bu kayıplara rağmen savaşacaklarını da ekliyordu. Bu tür bir irade gücü Güney Vietnam'da görünmüyordu. Savaşın çelişkilerinden giderek daha çok rahatsızlık duyan Amerikan halkının kendisi de zafer için her şeyi feda etmeye istekli değildi. Bu duygu her iki taraf içinde nelerin kaybedilebileceği göz önüne alınırsa anlaşılır nitelikteydi. Ama aslında bir demokrasi rejiminin gönülsüz bir savaşı başarıyla yapmasının mümkün olmadığını gösteriyordu. Temel çelişki buydu ve bunu ne McNamara'nın sistemler analizi değiştirebilirdi ne de Guam'da üstlenen B-52 bombardıman uçakları. Saigon'un düşmesinin üzerinden Nisan 1975, 10 yıldan fazla bir süre geçmişken ve bu çatışmanın tüm yönleri üzerine yayın evlerinden hala bir kitap seli boşanırken, savaşın BD'nin dünya üzerindeki konumunu nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek hala zordur. Daha uzak bir perspektiften diyelim ki 2000 ya da 2020 yılından geriye doğru bakıldığında Amerika'nın dünya karşısındaki aşırı gururu ya da Senatör Fulbright'ın gücün kendini bilmezliği diye adlandırdığı durum açısından yararlı bir şok yaratmış. Böylelikle de ülkeyi politik ve stratejik önceliklerini daha derinden düşünmeye ve 1945'ten bu yana zaten çok değişmiş dünyaya daha makul bir biçimde yeniden uyum sağlamaya zorlamış olabilir. Bir başka deyişle Rusların Kırım Savaşı'nda ya da İngilizlerin Boer Savaşı'nda yaşadıkları ve onları yararlı reformlara ve yeniden değerlendirmelere götüren şoka oldukça benzer bir biçimde. Öte yandan savaşın kısa vadedeki etkileri o sıralarda zarardan başka bir şey olamazdı. Savaşa yapılan harcamaların Tom Johnson'ın büyük toplum için yaptığı iç harcamaların sıçrama gösterdiği sırada çok büyük oranda artması Amerikan ekonomisi üzerinde aşağıda incelenecek S-510-511 çeşitli biçimlerde kötü etkiler yarattı. Üstelik Birleşik Devletler Vietnam'a para akıtırken SSCB nükleer kuvvetlerine sürekli olarak daha çok para ayırmış. Böylece kabaca bir stratejik denklik sağlamış. Ve bu yıllarda dünya gambot diplomasisinde önemli bir güç olarak beliren donanmasına da giderek artan miktarlar harcamıştır. Böylece büyüyen dengesizlik, Amerikalı seçmenlerin 1970'li yılların büyük bir bölümünde askeri harcamalara karşı tavır almalarıyla daha da kötü hale gelmiştir. 1978'de ulusal güvenlik harcamaları GSMH'nin ancak %51'i kadardı ve son 30 yılda olduğundan daha düşüktü. Silahlı kuvvetlerin moral gücü hem savaşın hem de savaş sonrası yapılan indirimlerin bir sonucu olarak zayıfladı. CIA'de ve öbür teşkilatlarda gerçekleştirilen yeni düzenlemeler, suistimalleri önlemek için ne kadar gerekli olsalar da bu kuruluşların güçlerini zayıflattıkları kuşkusuzdu. Amerika'nın Vietnam'a verdiği ağırlık, kendisine anlayış gösteren müttefiklerini bile kaygılandırdı. Ahlakça bozuk bir rejimi desteklemek için uyguladığı savaş yöntemleri kamuoyunu, 3. Dünya'da olduğu kadar Batı Avrupa'da da kendisinden soğuttu. Ve kimi yazarların, Amerika'nın dünyamızın büyük bir bölümüne yabancılaşması diye adlandırdıkları oluşumda önemli bir etken oldu. Amerika'nın Latin Amerika'yı ihmaline yol açtı. Kennedy'nin umut ettiği ilerleme için ittifak yerine demokratik olmayan rejimlere askeri destek verme ya da karşı devrimci eylemlerde bulunma. 1965'te Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan müdahale gibi eğilimine de. Vietnam Savaşı'ndan sonra Birleşik Devletler'in ileride dünyanın hangi bölgeleri için savaşacağı ya da savaşmayacağı konusunda kaçınılmaz olarak açık yapılan tartışma mevcut müttefiklerini rahatsız etti. Düşmanlarına kesinlikle cesaret verdi ve bocalayan tarafsızları kendilerini öbür taraf katında yeniden güvenceye almayı düşünmeye itti. Birleşmiş Milletler'de yapılan tartışmalarda Amerikalı temsilciler giderek daha da kuşatılmış ve soyutlanmış göründüler. Henry Luke'un insanların kardeşliği içinde Birleşik Devletler'in uluslara ağabeylik edeceğine ilişkin iddiasından bu yana çok şey olmuştu. Vietnam Savaşı'nın güç politikaları açısından yarattığı öbür sonuçta belki 10 yıl kadar Washington'ın Çin-Sovyet bölünmesinin boyutlarını görüşünü bulandırmasıydı. Ve böylece bu durum karşısında bir politika oluşturma şansını da. Komünizmin can düşmanı Richard Nixon'ın 1969 Ocağı'nda başkan olmasından sonra bu ihmalin hızla giderilmesi böylece daha da çarpıcı olmuştu. Ama Nixon, Profesör Gaddis'in deyişiyle ideolojik katılığı politik pragmatizm ile eşsiz bir biçimde birleştiriyordu. Politik pragmatizmi de özellikle yabancı büyük güçlerle olan alışverişinde ortaya çıkıyordu. Nixon, ülke içindeki radikallerden hoşlanmamak ve sosyalist politikalarından ötürü söz gelimi Allende'nin Şili'sine karşı düşmanlık duymakla birlikte iş global diplomasiye geldiğinde ideolojik düşünmediği iddiasındaydı. Nixon'a göre Hanoi'yu güneyden çekilmek için Amerika'nın pazarlık noktasına yaklaşmaya zorlamak amacıyla 1972'de Kuzey Vietnam'a yapılan bombardımanların büyük oranda arttırılması yolunda verdiği emirle aynı yıl Mao ile barışmak üzere Çin'e gidişi arasında büyük bir çelişki yoktu. Daha da anlamlı olan Henry Kissinger'ı ulusal güvenlik danışmanı daha sonra da Dışişleri Bakanı olarak seçmesiydi. Kissinger'ın dünya meselelerine yaklaşımı tarihselci ve relativistti. Olaylar daha geniş çerçeveleri içinde görülmeli ve birbirine bağlanmalıydı. Büyük güçler ne yaptıklarına bakılarak değerlendirilmeliydi, ülke içi ideolojilerine göre değil. Güvenlik için saltçı arayışlar ütopyacılıktı. Çünkü böyle bir şey başka herkesi salt güvensiz yapardı. İnsanın elde etmeyi umabileceği en iyi şey, dünya meselelerinde makul bir güçler dengesine dayalı nispi güvenlik. Dünya sahnesinin hiçbir zaman tam bir uyum içinde olamayacağını, olgunlukla kabullenme ve pazarlık etmeye isteklilikti. Yazılarına konu ettiği devlet adamları gibi Metternich, Castlereagh, Bismarck, Kissinger'da bilgelik insan ilişkilerinde olduğu kadar uluslararası ilişkilerde de nerede duracağını bilmekle başlar diyordu. Özdeyişleri Palmerstoncu, bizim sürekli düşmanlarımız yoktur ve Bismarckçı, Çin ve Sovyetler Birliği arasındaki düşmanlık, eğer biz her iki tarafla da onların birbirleriyle olan bağlarından daha yakın bağlar sürdürürsek, bizim amaçlarımıza en iyi hizmeti yapmış olur. Bir nitelik taşımaktaydı ve Cannon'dan bu yana Amerikan diplomasi tarihi içinde benzerleri yoktu. Ama Kissinger'ın politikaları yönlendirme şansı, kendisi gibi 19. yüzyıl devlet adamlarına hayranlık duyan Cannon'dan çok daha fazlaydı. Son olarak da Kissinger Amerika'nın gücünün sınırlarını görüyordu. Yalnızca Birleşik Devletler'in Güneydoğu Asya cengellerinde uzayıp giden bir savaşa dövüşecek ve başka daha hayati çıkarlarını koruyabilecek durumda olmaması açısından değil. Hem kendisi hem Nixon dünya dengelerinin değişmekte olduğunu ve yeni güçlerin iki süper gücün o zamana kadar kimsenin meydan okuyamadığı egemenliklerini sarsmakta olduğunu gördükleri için. Bu iki ülke salt askeri güç açısından hala çok ilerideydiler. Ama başka bakımlardan dünya çok kutuplu bir nitelik kazanmıştı. Kissinger 1973'te ekonomik açıdan en az 5 önemli grup var. Politik açıdan çok daha fazla etki merkezi belirdi diyordu. Kissinger, Cannon'ın düşüncelerini kimi yerde tekrarlayarak ve bunlarla düzeltmeler yaparak 5 önemli bölge belirtiyordu. Birleşik Devletler, SSCB, Çin, Japonya ve Batı Avrupa. Washington'daki pek çok kişiden ve belki de Moskova'daki herkesten farklı olarak Kissinger bu değişikliği olumlu karşılamaktaydı. Büyük güçlerin birbirlerini dengeleyerek ve hiçbirinin bir başkasına hükmetmeden oluşturduğu birliktelik, bir taraf için kazanç olan şeyin öbürü için kesin kayıp olarak göründüğü, iki kutuplu bir durumdan daha güvenli bir dünya ve daha iyi bir dünya demek olacaktı. Kissinger, Amerika'nın çıkarlarını böylesine çoğulcu bir dünyada savunabilecek yetenekte olduğuna güvenerek, Amerika'nın yürüttüğü diplomasinin en geniş anlamıyla temelden yeniden biçimlendirilmesi konusunda ısrar ediyordu. 1971'den sonraki sürekli Çin-Amerikan rapprochement'ı ile gerçekleştirilen diplomatik devrim, güçlerin global korelasyonu üzerinde derin bir etki yarattı. Japonya, Washington'ın hareketine şaşırmakla birlikte, nihayet Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler kurabilecek duruma geldiğini düşündü ve bu yolla gelişmekte olan Asya ticaretine yeni bir güç kattı. Görünüşe göre Asya'daki soğuk savaş sona ermişti. Belki de daha doğru olan, bu savaşın daha karmaşık hale geldiğini söylemektir. Washington ve Pekin arasında gidip gelen gizli mesajlar için diplomatik bir kanal oluşturan Pakistan, Hindistan'la 1971'de olan çatışması sırasında bu güçlerin ikisinden de destek aldı. Moskova ise tahmin edileceği gibi Yeni Delhi'ye büyük destek sağladı. Avrupa'da da dengeler değişmişti. Çin'in düşmanlığında telaşa kapılan ve Kissinger'ın yürüttüğü diplomasi karşısında şaşkınlığa düşen Kremlin, salt bir anlaşmasını sonuçlandırmanın ve demir perdenin gerisiyle ilişkileri iyileştirmek için yapılan çeşitli girişimleri teşvik etmenin akıllıca olduğunu düşündü. 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda Birleşik Devletler'le olan gergin karşılaşmadan sonra Kissinger Mısır ile İsrail'in arasını bulmak üzere mekik diplomasisine başlayarak Rusya'yı anlamlı bir rol oynamaktan etkili bir biçimde alıkoyduğu zaman da kendisini tuttu. Watergate skandalı Nixon'ı Beyaz Saray'dan uzaklaştırıp pek çok Amerikalıyı yöneticileri konusunda daha da büyük kuşkulara düşürmemiş olsaydı, Kissinger Bismarck üsluplu dengeleme hareketini ne kadar sürdürebilirdi, bunu söylemek zordur. Olan şuydu ki Dışişleri Bakanı Ford'un başkanlık süresince makamında kaldı ama manevra serbestisi giderek azaldı. Savunma bütçesiyle ilgili talepler kongrede çoğu kez kesintilere uğradı. Güney Vietnam'a, Kamboçya'ya ve Laos'a yapılacak her türlü yardım, 1975 Şubat'ında bu ülkelerin işgalinden birkaç ay önce kesildi. Savaş yetkileri yasası, başkanın deniz aşırı bölgelere asker gönderme yetkisinde büyük kısıntı yaptı. Kongrede yapılan oylama sonucuna göre, Angola'daki Sovyet-Küba müdahalelerine, oradaki Batı yanlısı hiziplere, CIA'den para ve silah gönderilerek karşılık verilemeyecekti. Cumhuriyetçi sağın Amerika'nın ülke dışındaki gücünde meydana gelen bu gerileme karşısında sabırsızlanmaya başlaması ve Kissinger'ı ulusal çıkarları, Panama Kanalı ve eski dostları Tayvan, başkalarına terk etmekle suçlaması yüzünden Dışişleri Bakanı'nın durumu Ford 1976 seçimleriyle iktidardan uzaklaştırılmadan önce bile zayıflamaya başlıyordu. Birleşik Devletler 1970'li yıllar boyunca ciddi sosyoekonomik sorunlarla uğraşır ve farklı politik gruplar kendilerini ülkenin zayıflayan uluslararası konumuna alıştırmaya çalışırlarken, uygulanan dış politikaların huzurlu dönemlere göre daha düzensiz olması belki de kaçınılmazdı. Ancak bu dönemi izleyen birkaç yıl boyunca uygulanan politikalarda değerlendirme ölçüleri ne olursa olsun çarpıcı görünen sapmalar olmuştur. Daha hakça bir global düzen yaratma gereğine ilişkin son derece övgüye değer Gladstone'cu ve Wilson'cu düşüncelerle dolu olan Carter, öbür oyuncuların çoğunun özellikle de dünyanın çıbanbaşı bölgelerinde politikalarını Musevi Hristiyan ilkelerine göre yönetmeye hiç de niyetli olmadıkları bir uluslararası sisteme güven ve şevkle daldı. Üçüncü dünyanın zengin ve yoksul ülkeler arasında açılmış ve 1973 petrol bunalımıyla derinleşmiş olan ekonomik uçurum karşısındaki hoşnutsuzluğu düşünülürse, Carter'ın Kuzey-Güney işbirliği konusundaki özel çabasında yüce gönüllülük olduğu kadar sağduyu da vardı. Tıpkı yeni görüşmelerle sonuçlandırılan Panama Kanalı Anlaşması'nın koşullarında ve Latin Amerika'daki her türlü reformcu hareketi Marksçılıkla bir tutmayı reddedişinde sağduyu bulunduğu gibi. Carter, Mısır ve İsrail arasındaki 1978 Camp David anlaşmasına aracılık yaparak da haklı bir itibar kazandı. Ancak öbür Arap ulusların gösterdikleri eleştirici tepkiye o kadar şaşmaması gerekirdi. Bu tepki de Ruslara Orta Doğu'daki daha radikal devletlerle olan bağlarını güçlendirme fırsatı verecekti. Ancak Carter yönetimi tüm saygıdeğer amaçlarına rağmen Amerika'nın sözünü dinlemeye giderek daha az istek gösteren karmaşık bir dünya karşısında ve kendi politikalarındaki tutarsızlıklar yüzünden iflas etti. Bu tutarsızlıklara çoğu kez yönetim içindeki kavgalar neden olmuştur. Dünyanın her yerinde otoriter sağcı rejimler insan hakları ihlalleri yüzünden kınanıp sıkıştırılıyor ama Washington Zaire Devlet Başkanı Mobutu'yu Fas Kralı Hasan'ı ve İran Şahı'nı desteklemeyi sürdürüyordu. Şah'a verilen destek en azından 1979 yılında görevden ayrılmasına kadar sürmüş, bu olay rehineler bunalımına, o da hatalı kurtarma girişimine yol açmıştır. Yönetim Nikaragua'dan Angola'ya dünyanın başka yerlerinde desteklenmeye değer demokratik, liberal güçler bulmakla zorlanmış ama Marksçı devrimcilere karşı olan bir taahhüte girme konusunda da tereddüt etmiştir. Carter savunma harcamalarını da düşük tutmayı ummuştu ve SSCB ile olan detantın bu ülkenin ne silah harcamalarını ne de 3. Dünya'daki eylemlerini durduramamış olmasından şaşkınlığa düşmüş görünüyordu.